Ayrım 4. Yukarıda açıklanan durumuyla Abu Zer Gaffari'yi İslam'da sosyalizmin öncüsü olarak değerlendirirlerken komünist idealleri çağrıştıran aşağıdaki sözleri söylemiş, yaşamını ve eylemlerini bu doğrultuda sürdürmüş olan Ali'yi görmezlikten gelmek haksızlık olduğu kadar bilimsellikten de uzaktır. Hazreti Ali divanından alınmış ve yorum bile gerektirmeyen şu sözlere bir göz atalım. 77. Malı yalnızca kendin için kazanılmış olarak düşünme, Allah'tan kork ve malını paylaş. 677-678. Utançtır insana, evinde serilip yatarken komşusunu üstsüz, başsız, bükülerek açlıktan yatması. Utançtır yoksulu ezmek, ona zulmetmek. 467. Nasıl bir hastalıktır? Sen evinde tok yatarsın, etrafında deriyi kemirmeye hasret duyan yürekler varken. 1187-1188. Benim evim, gelen herkesin kendi ortamıdır, kilerimizin yiyecek alanı açıktır. Bütün varımızı sunarız, sadece ekmek ve sirke olsa da. 26-27. Çok kimse çalışıp çabaladığı halde zenginliğe ulaşamazken, bir diğeri hiç emek harcamadan zengin oldu ve mal üstüne mal topladılar. 366. Parantez içerisinde, oysa kişiyi ev barındırır, hırkası üstünü, ayıbını örter. Ölmeyecek, yani ihtiyacı kadar yemek yemek yetmez mi insana? 149. Geçmişini şerefsizlikle elde etmeyi isteme. Dipnot. Emir Ali İbni Abu Talip, Hazreti Ali Divanı, Arapçadan çeviren Vedat Atila, İstanbul 1990. Hiç kuşkusuz Ali'nin bu sözleri ne kendisinden önceki halifelerin ne de çalışıp emek harcamadan mal üstüne mal yığan, şerefsizce geçim sağlayan, yoksulu ezen ve onlara zulmeden büyük toprak sahipleri sınıfının hoşuna gitmemişti. Üstelik bu sınıftan yönetici kişilerin adlarını da vererek eleştirdiğini görüyoruz. 1325. Gün uzadı Talha ile Zübeyir'in yaptığı kötülüklerden. 1327. Suhre, parantez içerisinde Sufyan oğlu, Muaviye'yi uyardım ve ne var ki işe yaramadı uyarılarım. 1331. Sen ve baban istemeyerek iki yüzlükle katıldınız İslam'a. Çünkü cehaletin yoluydu sizin yolunuz. 1332. Peygamberin vefatıyla eskiye döndünüz. Ebu Bekir'e de 766. Peygamberin vekili, parantez içerisinde olan benim ile o küçük gözlü beter kişiyi mukayese mi ediyorsunuz demekten çekinmemişti. Gerek Ali ve yandaşlarından, parantez içerisinde Şiasından, Gaffari ve Abdullah İbni Sabah gibi önde gelenlerin muhalefet mücadelesi, gerekse Muhammed dönemi siyasetine sadık kalan bazı sahabilerin çeşitli uyarıları, 20 yıl içinde yeni sınıfların ortaya çıkmasını sağlayan sosyal ve ekonomik değişimleri önleyemedi. Kısaca bir daha göz atalım. Ömer döneminde Hicaz'da ve başka bölgelerde açılan su kuyuları ve kazılan kanallarla toprağın verimi artırılmış. Bu büyük tarımsal çalışmalarda çok büyük sayıda köle kullanılmış. Örneğin Makrizi'nin anlattığına göre Mısır'da büyük sulama kanalları sisteminde yıl boyunca her gün kullanılan köle işçi sayısı 20 bin idi. Yine bu dönemde özel sulama işleri kurumu vardı. Hicaz'da da artan büyük üretim fazlasıyla yüksek sınıflar daha da zenginleşti. Küfe valisi Said, kentteki toplumsal karışıklığın önlenmesi için Halife Osman'a mektup yazar. O da Küfe gibi diğer bazı kentlerde nüfus baskısını azaltmak için ekonomik bir karar alır. Bu karar Hicaz'daki Arapların ellerinde tuttukları topraklarla fethedilmiş eyaletlerdeki arazilerin değiş tokuş, parantez içerisinde mübadele edilmesini uygulamasıydı. Örneğin Talha, Hicaz'daki bütün topraklarını satıp arazi değiştirme izniyle Irak'ta çok büyük geliri olan geniş bir arazi ele geçirdi. Bu arazilerde çok sayıda köleler ve hizmetkarlar çalışıyordu. Pek çokları bu şekilde büyük toprak sahibi oldu ve yeni bir sınıf belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştı. Dipnot: Asgar Ali Engineer, AGY sayfa 171. Böylece Mekke, Taif ve Medine'de de hiç çalışmayan, işçi ve kölelerin emek güçleriyle yaşayan zengin toprak sahipleri sınıfı oluştu. Eski İslam ahlakı da temelinden değiştirildi. Yayılmacı fetihlerden, savaşlardan elde edilen varlık, köleler ve ganimet bu kentlere doluyor ve bazı ellerde toplanıyordu. Osman'ın değer ölçüleri nedeniyle büyük toprak sahipleri artmaya devam ediyordu. Aldığı kararlar sorunları çözmekten çok ağırlaştırmıştı. Asgar Ali Engineer, Osman dönemi beni belki İslam'da feodalizmin başlangıcı sayılabilir, diyor. Yayılmacı fetihler gerçekten büyük sorunlar yaratmıştı. Birincisi, ganimetin 1/5'ü bu savaşlarla doğrudan ya da dolaylı olarak katılmış olan fatihler arasında dağıtılmasıydı. Kentlerde yaşayan bu kişiler 4 yılda bir kere sınır bölgelerine gidecek, orada 6 ay kalacak ve yabancı kökenli köleler dahil ganimetlerini üzerlerine geçirtip döneceklerdi. İslam'da ele geçirilmiş özel mülk ve her yeni fetihle artması süren varlık yoğunlaşması üzerine denetim yoktur. Araplar yeni İslam dünyasına kazandırdıklarına inandıkları büyük onur kadar onlara zengin ganimet getiren yeni edalet fetihlerinde birbiriyle yarışma halindeydiler. İkincisi, İslam İmparatorluğu'na daha fazla eyaletlerin katılması nüfus düzenini değiştirdi ve köle sayısını artırdı. Söylemek gereksizdir ki bu nüfusun en memnun olmayan mutsuz bölümünü oluşturuyor ve bu yüzden herhangi bir başkaldırı ve karşı koyum hareketinde rol almaya daima hazırdı. Halife Osman'a karşı başkaldırı hareketi, farklı çıkarlar ve Ali'nin eşitlikçi tavrı. Osman'ın 651 yılında yukarıda söz edilen ölçülerini uygulamaya koyması ve aradan 5 yıl geçmeden öldürülmesi dikkat çekicidir. Yaşamının son 2 yılı esnasında her şey çok kötü gitti ve gerçekten büyük bir başkaldırı başlamıştı. Bu ayaklanma hareketi ve Osman'ın öldürüldüğü olaylarda rol alan halkın çoğu Mısır, Küfe ve Basra gibi fethedilmiş eyaletlerdendi. Yabancı fetihler çeşitli eyaletleri İslam İmparatorluğu'nun kontrolü altına getirmekle uluslararası ticaret fırsatlarını artırdı. Doğrusu bu bölgede Müslümanlar şimdi ticaret tekelini ele geçirmişler, bu fırsatları kullanıp kazançlarını şişirmişlerdi. Böylece halife üzerinde büyük baskı uygulayan güçlü bir oligark hostların sınıfı, parantez içerisinde oligarşi ortaya çıkmıştı. Osman'ın toprak değiştirme fermanı, bu değişimden büyük kazanç sağlayan güçlü oligarşinin baskısıyla gerçekleşmişti. Dipnot. A. Ali Engineer, AGY, sayfa 173. İslam İmparatorluğu'nun başkenti Medine, Osman'ın öldürülmesinden sonra isyancıların denetimine geçti. İsteksiz görünen Ali'yi, yönetimlerin iplerini ellerine almaya zorladılar. Talha Zübeyir gibi birçok güçlü oligarklardan, İsyanın çıkmasına alet olanlar da, yansız kalanlar da Osman'ın kurtarılması için hiçbir şey yapmamışlardı. Olasıdır ki bu, gelecek halife üzerinde baskı ve kontrol kurmak ya da durum uygun olduğu takdirde halifeliği ele geçirme isteğinden geliyordu. Ancak onların bu tutkuları, isyancıların ağırlıklarını Ali'nin arkasına koymasıyla havada kalmıştı. Dipnot 12. A. Ali Engineer, AGY, sayfa 174. Asghar Ali Engineer, 1994'te yayınladığı The Islamic State adlı yapıtında ise şöyle demektedir. Osman'ın öldürülmesinden sonra halife seçilen Ali, bu yeni sınıflar ve grupların yarattığı biçimlenme ile başıboş bırakılmış güçleri kontrol altında tutamadı. Onun namusluluğu, ahlaki dürüstlüğü ve davasına bağlılığı tartışılmaz tutumuyla bu güçleri buyruğunu alması olası değildi. Ali, İslam öğretilerini özellikle eşitlik ruhunu koruyarak siyasetini biçimlendirmek istedi. Ancak birey olarak insanın irade ve karakteri ne denli güçlü olursa olsun, tarihsel güç dalgaları kendisine karşı olduğu zaman tarihin seyrini değiştiremez. Büyük toprak sahipleri güçlü iktidar gruplarının biçimlenmesi ve büyük varlık akımının Arap toplumunu kabile temelli sınıflarını tamamen yok etmesi çok yakındı. Oysa Ali sınıflara ayrılmamış, halk arasında kolayca kabul görmüş ve erken İslam tarafından önerilen eşitlik yolunu ciddi bir biçimde izlemeye koyuldu. Oysa predominans gerçek bu değildi. Bu şekilde yeni mülkiyet ilişkilerinin ortaya çıkması Ali'nin izlemek istediği erken İslami yol ile korunamazdı. Parantez içerisinde, thus the emerging property relations were not in keeping with the early Islamic course Ali wanted to follow. Ali halife olduğunda bu güçler çok sağlamlaştırılmış ve Arap toplumlarının eşitlikçi çatısı hemen hemen parçalanmıştı. İslam'ın tanrısal demokrasisini, parantez içerisinde theodemocracy, destekleyen koşullar artık işletilemezdi. Kamaruddin Kıhan'ın, parantez içerisinde Al-Mawardi, Al-Ahkam, As-Sultaniyah deyimiyle İslam demokrasisi ruhu 4. Halife Ali'nin tabutuyla toprağa verirdi. Dipnot 13. Asghar Ali Engineer, The Islamic State, Delhi 1994, sayfa 58 vd. Abdullah İbni Saba ve Sabailer. Alevilerin gerçek İslami atalarının Sabailer olduğu gerçeğini vurgulayarak konuya girmek istiyoruz. Taraftarlık edeniyorsa taraftarız. Haksızların, zalimlerin karşısında ezilen halkların, zulüm gören toplumların yanındayız ve gücümüz çerçevesinde onların mücadelelerini yazıyoruz. İşte bu bağlamda Abdullah İbni Saba, imparatorluğa dönüşmekte olan İslam devletinin yayılmacı, talancı, sömürücü ve baskıcı oligarklar yönetimine karşı halkı ayaklandıran ilk toplumsal Alevi önderi olma onurunu taşır. Sünni ve Şii İslam tarihçi yazarları ve idealist Burjuva tarihçileri ya onun inançsızlığın sapkınlığı ve İslam'a ilk bölücülüğü soktuğunu bağlandırarak anlatır ya da yaşamadığını yazarlar. Dipnot 14. Mısırlı bir şeriatçının parantez içerisinde Murtaza el-Askeri yazdıklarına dayanarak onun yaşamadığını, efsanevi bir kişi olduğunu ispatlamak gayretkeşliğiyle A. Gölpınarlı'nın kaleme aldığı Bir Yalancının Düzmeleri Abdullah İbni Saba parantez içerisinde İstanbul 1974 kitabının bilimsel ve tarihsel hiçbir değeri yoktur. Mevlevilikten Şiiliğe geçtikten sonra böyle bir misyon yüklenerek bu kitabı çevirip yorumladığı anlaşılıyor. Gerek kitabın ön sözünde ve gerekse kitabı tanıtan yazılardaki yüzyıllar boyunca Şiili Abdullah İbni Saba diye bir Yahudi dönmesinin kurduğuna inanılmıştı. Eser böyle bir adamın olmadığını ortaya koyması bakımından pek önemlidir. İfadeleri bunu gösteriyor. Tek yanlı subjektif yaklaşımla tarihsel gerçeği ortadan kaldırma çabasından başka bir şey değildir. Kitaba dönüş. Halife Osman'ı övmekle bitiremeyen ve üzerine toz kondurmayan Hintli İslam tarihçisi Profesör K. Ali bile onun politik önderliğini ve halkı Osman'a karşı onun kışkırttığını yazmak zorunluluğunu duymuştur. Çıkarı için Müslüman olmuş. Yemenli bir Yahudi olan Abdullah İbni Saba Osman'a karşı kışkırtma olaylarında önderlik rolünü üstlendi. Başarıyla eylem tohumlarını ektiği Basra, Küfe ve Suriye'den sürgün edilince Mısır'a gitti. Orada da Osman'ın aleyhinde vaazlar vermeye başladı. Onun konuşmalarıyla çokları etkilendi ve böylece isyancıların gücü giderek arttı. Zaten birçok milliyetler kılıçla boyun eğmişler ve sonuç olarak Müslümanlığı zorla kabul etmişlerdi. Ve hala Müslümanlara karşı kesin kin ve nefret besliyorlardı. Karışıklığı fırsat bilerek şimdi onlar da isyancıların yanında yer almıştı. Dipnot 15. Profesör K. Ali, Emek, AGE, Sayfa 118. İbni Saba'nın yaşamı hakkında kesin ve doyurucu bilgi yoktur. Yaşadığı çağdan beri onun eylem ve inançlarına karşı olan yazar, siyasetçi ve tarihçiler tarafından çoğu aleyhte yazılmış bilgiler günümüze gelmiştir. Her şeyden önce Ali Partisi'nin parantez içerisinde Şia kurucularından ama asıl en büyük propagandacısı olarak tanınır. Ayrıca İbni Saba'dan başka İbni Al-Savda, İbni Vahab, İbni Harp gibi adlarla anılmasından bile bize göre nominal evidence, parantez içerisinde isimsel kanıt olarak kişiliği üzerinde yorumlar yapmak olasıdır. İbni Saba yani Saba oğlu namıyla Etiyopya'nın tarihsel Saba Melikesi Belkıs ilişkisiyle Süleyman Peygamber'e ulaşan çok eski Yahudi parantez içerisinde Falaşlar yerleşmelerinden Saba kökenli, parantez içerisinde Yemenli olduğu anlaşılıyor. İbni Al-Savda, yani Sevda oğlu ünvanıyla taparcasına sevdiği, sevdalandığı Ali sevgisinin yandaşı ve yayıcısıdır. İbni Vahab, yani veren, ihsan eden, dağıtan, bağış sunan kişi anlamı çerçevesinde, Vahab oğlu adıyla halkın arasında herkese yardımcı, cömert ve zalimden alıp mazlumlara dağıtan sevilen bir halk önderidir. Ayrıca onun yiğitliği, korkusuzluğu, dövüşmesini iyi bildiği ve savaşçılığını vurguladığını düşündüğümüz İbni Harp, yani Savaş oğlu adı da o derece dikkat çekici değil midir? Abdullah İbni Saba'nın kışkırtıcılığı ve sapkınlığı, parantez içerisinde ünlem, üzerine özellikle Al-Tabari'den, parantez içerisinde 9. yüzyılın sonlarına, 10. yüzyılın başları, sonra Sünni tarihçiler tarafından çok çeşitli tanımlamalar yapıldı. Bunlardan Al-Makrizi'nin dipnot 16, Kihitat 2, 334. İbni Saba olayı, Muhammed'in sahabileri arasında mükemmel uyumdaki ilk bozulmasıdır tanımlaması, onun sahabilerden yani peygamberin yakın arkadaşlarından olduğunu belirliyor. Bazıları kabul etmese de peygamberin zamanında Musevilikten İslamiyet'e geçmiş ve onun yakınlarından olacak kadar beceri ve yeteneklidir. Dipnot 17. İbn-i Sabah hakkındaki çeşitli görüşler için bakınız M.G.S. Hodgson, The Encyclopedia of Islam, Volume 2, Leiden, E.J. Drill, 1986, sayfa 51. Ayrıca Ali'yi tapacak kadar sevmesi, onun sayesinde Müslüman olduğu ve onun üstün bilgi ve erdemleriyle bu dini öğrendiğinin kanıtıdır. İbn-i Sabah'ın kendisine verilmiş ünvanlardan da ortaya çıkan karakteri, onun yeni bir öğreti ve eylemlerdeki önderliğinin temellerini fazla bilinmeyen geçmişinde aramak gerektiğini işaret edebilir. Ona, İslam'da ilk ayrılık tohumlarını atan, birliği bozan fesatçı, Yahudi dönmesi gözüyle bakarak küfretmek, inanç, düşünce ve eylemlerini aşağılamaz ve küçültemezdi. Bu peygamberin amcası, oğlu, damadı ve aynı zamanda varisi olarak onun soyunu sürdüren Ali'nin kendisine küfrüdür. Çünkü İbn-i Sabah tam tersine, yukarıda örneklemelerle açıklanmaya çalışılmış olan sosyoekonomik değişimlerle yaratılan toplumsal eşitsizliği, özel mülkiyet hırsı içindeki çıkar grupları ve geniş toprak sahiplerinin oluşturduğu sınıflarla bozulmuş toplumsal birliği, İslam'ın temellerinin sağlamlaştırılmaya çalışıldığı Muhammed'in Medine döneminde, parantez içerisinde Alevilikli Musahiplik Kurumu'nun somut başlangıcı olan Muhacir Ensar, parantez içerisinde şimdi Arap Mevali, akdi kardeşlik temelindeki ortak kazanıp ortaklaşa yeme ve her şeyin eşit üleşimi ilkesi içinde yaşamayı yeniden sağlamak için mücadeleye atılmıştır.